Ayrım 9, 18. Bölüm. Herkesin hayatını mahveden adam mülkiyelilerin karşısındaki büfenin önünde beklerken paltosunun yakalarını kaldırdı, belli belirsiz gülümsedi. Gerçi biraz melankolik biriydi, hüzün de iyi gelirdi kimi zaman ama büsbütün de kara düşüncelere dalmak ona göre değildi. Hele böyle bir zamanda. Saatine baktı, Bahar 10 dakika gecikmişti. ''Şimdi'' dedi, ''randevuya geciken bir kadın ne zaman aranmalı? 15 dakika sonra, yarım saat, ertesi gün.'' Büfeci sürgülü camı açtı. Pos bıyıklı, istese Kırkpınar'da baş altına güreşebilecek cüssedeydi.
''Bir şey mi istedin?'' dedi.
''Hayır, kendi kendime konuşuyorum.''
''Deli misin?''
''Polisim.'' Pehlivanın yüzü değişti. ''Çekil git lan büfenin önünden.'' demeye niyetlenmişken, ''Kusura bakmayın.'' demek zorunda kaldı. Yükselde teneke kutuların içinde ateş yakmış, işportacılar ısınmak için yerlerinde zıplıyor, rüzgar iri kar taneleri savuruyordu. Tekrar saatine bakıp olumsuz hava şartlarında 15 dakika sonra aramanın uygun olacağı kanaatine vardı. Telefon uzun uzun çaldı. Böyle anlarda insanın içini kemiren belirsizliktir.
''Dünkü çocuk musun?'' dedi içinden. ''Kalbin niye böyle küt küt?''
Hani kesin bir dille reddedilmek bile bu belirsizliğin neden olduğu sıkıntıdan iyiydi. Yedinci çalıştan sonra kapattı.
Geç kalan bir kadının telefonu en fazla kaç sefer çaldırılmalı?
7, 9, 109.
Büfenin camını tıklattı. Bir naneli şeker ver.
Hangisinden olsun?
Naneli olsun.
Cebindeki bozuklukları büfenin tezgahına koyup yeter mi diye sordu.
Bütün gün 216 içiyoruz, ağzımız kokmasın.
Şekeri uzatan büfeci yeter abi deyip paranın bir kısmını geri verdi. Donma tehlikesi geçiren kulaklarını ovuşturdu ama kas katı kesilen ayakları için şu an yapabileceği bir şey yoktu.
Şimdi bir deneme daha yapabiliriz.
Bu sefer ikinci çalışın sonuna gelmeden açıldı telefon. Havanın soğuğundan ayrı göğsünden saç diplerine yükselen bir ürperti duydu.
Merhaba dedi, benim. Gelmiyor musun?
Gelmezsem ne yapacaksın? Bana da mı işkence yapacaksın?
Anlamadım.
Aslında çok iyi anlamıştı ya, ilk şaşkınlıkla böyle demişti. Demek ki Ertan hemen yetiştirmişti Özcan'la ilgili vaziyeti.
İyi de dedi, ben bir şey yapmadım ki.
Bahar çoktan kapatmıştı telefonu. Göğsünün hemen altında bir alan donu verdi. Sonra da bu kaygan zemin ortasından çatlayıp tuz buz oldu. Herkesin hayatını mahveden adam o kadar duygusal biri değildi. Orada daha fazla beklemenin anlamsız olacağını düşündüğünden içindeki kırıkları topladı. Serseri mayın gibi yollara vurdu kendini. 2.5'a sinema diye çığıran korsan CD satıcılarının, kemercilerin, ışıldaklı oyuncakçıların yanından geçti. Birileri ona çarptı, o başkalarına tosladı.
''Başının gözünün sadakası olsun.''
Dönüp baktı. Yere serdiği kartona kucağında çocuğuyla oturmuş, avurtları çökük esmer bir kadındı. Dilenci mafyası Ekrem yolda yürüyenlerde korku ve acıma duyguları yaratmak için elemanlarına karşı da iyice Allahsız olmuştu.
''Kalk dedi, çocuğu hasta edeceksin. Kapalı üst geçitte bekleyin.''
Elini cüzdanına atıp 10 YTL çıkardı. Nasılsa bu akşamın tahmini bütçesi bir hayli fazla verecekti.
''O Ekrem'e de söyle, zabıtaya benzemem, ayaklarını kırarım.''
''Ekrem bıraktı o işleri abi, şimdi Halis bakıyor.''
''Hangi Halis? Bizim piç Halis mi?''
Kadın 10 YTL'yi göğsünden içeri atıp
''He ya, o'' dedi. ''Allah razı olsun abim, bizim polise karşı bir yanlışımız, kusurumuz olduysa.''
''Tamam, tamam.''
Nereye gittiğini bilmeden ayaklarının götürdüğü istikamete yol aldı. Gerçi gideceği yeri belli belirsiz seziyordu ya, yine de kesin bir rota çizmeden, buralarda bütün yan sokakların bir ana caddeye açılmak amacıyla var olduğunu bilerek, çıkmaz sokağı olmayan bir kentin verdiği kahredici huzurla palas, pandras yürüyordu. Sonuçta dönüp dolaşıp geleceği yerde sayılıydı, hele ki bir vaka üstündeyse. 21 yıl meslek hayatında kendi evinde cinayet işleyenler hariç olay yerine dönen katil görmemişti.
''Ama ben dönerim.'' dedi içinden. ''Polis döner, işimiz bu.''
En üst kata çıktı, barın kapısı mühürlüydü. En azından daha bir ayda öyle kalacaktı. Bardan onca mühimmat çıktıktan sonra bir ayla kurtarsalar gene iyiydi. Bir kat daha çıkıp terasın kapısını açtı. Terasın üstü açık bölümü ayak izleriyle kirlenmemiş bir karış karla kaplıydı. Yazdan atılma bir iki kırık sandalyenin dışında bir şey yoktu. Tam Betül'ün atladığı ya da atıldığı yerden kar altındaki Sakarya'yı seyretti bir süre. Teras barın hemen yanında başka bir kafe vardı. Araya lastikler konulduğuna göre terası ortadan ikiye bölmüş, beraber kullanıyorlardı. Oraya doğru yürüyüp kafenin içine göz gezdirdi. Şubat kafe, ne biçim isim. Tekrar geri dönüp terasa açılan kapıyı yokladı, kilitliydi. Arkadan dolaştı. Bardan terasa açılan depoyla tuvaletin küçük penceresi yan yanaydı. Sonuçta terasa girip çıkmak için barın kapısından başka dört yol daha vardı. Üst kattaki ana kapı, yandaki kafe, depo, bir de şu küçük pencere. Duvarın dibine dayanmış boş bira fıçılarının üstüne çıkıp tuvalet penceresini zorladı ama açamadı. Cebinden kredi kartını çıkarıp pencerenin dilinde gezdirdi. Dili yerinden oynatabilmek için kartı biraz daha sokup zorlaması gerekiyordu. Biraz daha zorladı. Önce tık diye bir ses geldi, ardından da kütürt. Kart ortadan ikiye ayrılmış, yarısı elinde kalmıştı. Ama pencere sağlamdı. Kartın elinde kalan tarafına baktı. Behzat Ç. Adının kalan kısmı pencerenin arasına sıkışmıştı. Böylece ister istemez kredi kartı illetinden de kurtulmuş oluyordu. Şubat kafeye gidip camı tıklatınca cam kenarındaki masalarda oturan bir iki müşteri kendisine baktı. Onlara eliyle az ötede duran garsonu gösterdi. Garson pencereyi açtı. Evet. Rakı var mı?
Yok, burası içkisiz.
Levye var mı?
Manyak mısın?
Kimliğini gösterdi. Çok konuşma, ince demir falan da olur. Yan tarafa gireceğiz, araştırma yapıyoruz.
Sahibini arasaydık.
Sen tanıyor musun sahibini?
Evet, kel kafalı, sakallı biriydi galiba.
Garson levye bulup getirene kadar bir 216 yaktı. Garson levyeyi verirken,
yardım lazım mı abi diye sordu.
Lazım değil, ağzını sıkı tut yeter.
Tamamdır abi, levye kalabilir.
Bu sizin kafe kaçta kapanıyor?
10'da.
O kızın intihar ettiği gece burada mıydın sen?
Evet, her gün buradayız. Duyduk, üzüldük. Allah anasına babasına sabır versin.
Levy'yi elinde tarttı, sağlamdı. Şimdi bu mühürlü yere girmek için onca başvuruya ne gerek var? Kağıda, kırtasiye, masrafına yazık. Levy'ye ile dikdörtgen tuvalet penceresinin dilini gevşetti. İttirince küt diye açıldı. Bir fıçısının üstüne bir fıçı daha koyup pencereden kurbağalama stiliyle yavaşça girdi. İçeride sırt üstüne geçti, pervazı tuttu. Klozet kapağına doğru çivileme atladı. İçerisi koyu karanlıktı. Dip tarafında küçük bir fener olan çakmağını ararken büyüyen göz bebekleri karanlığa alışmaya başlamıştı. Burası sifonundan silah ve susturucu çıkan kadınlar tuvaletiydi. Tuvaletten çıktı, feneri sağa sola tutup duvarları rock gruplarının afişleriyle kaplı dar koridorda yürüdü. Koridorun sonu bara açılıyor, bar tezgahının biraz ilerisinde dans pisti başlıyordu. Tezgahın üstünde yarım mumlar duruyordu.
Allah Allah, bunların ne işi var burada?
Barın önünde Yavuz'un o akşam oturduğu tabureye oturup çakmağıyla tezgahın üstündeki mumları yaktı. Buradan dans pisti gözüküyordu ama terasa açılan kapı görüş açısının dışındaydı. Röntgencilerin görüntüleri çektikleri yer hemen çaprazdaki kiriş olmalıydı. Dans pistini ve sahneyi görmek açısından merkezi bir yerdi. Kendilerini yuvarlak kirişin garantisini alıp istedikleri görüntüleri çekmişlerdi. Ellerini oynatınca barın içinde adam boyu gölgeler oynuyordu. Mum ışığının loş aydınlığında barın arkasındaki aynaya baktı. İçki şişelerinin arasından bulanık, korkunç bir surat gördü. Kendi suratı. Aklında Berna'nın sözleri uçuşuyor, sinirden elleri titriyordu.
Yakama yapıştın, hayalet gibisin.
Evet, hayalet, hayalet gibiyim.
Yaşatmıyorsun, rahat bırak artık.
Doğrudur, yaşatmayız, cinayet esnafıyız.
Bir 216 yakıp sağ eliyle duvarda yürüyen örümcek gölgesi çıkardı. Elektrik kesintileriyle büyümekten kaynaklanan çocuksu bir alışkanlık.
Kendimi bildim bileli senin yüzünden acı çekiyorum, senden nefret ediyorum.
Ne zamandan beri?
Uzun zaman oldu, bizi terk ettin, beni terk ettin.
Doğrudur, yapmışımdır.
Zaten hiç umursamadın, hiç ciddiye almadın beni. Hep işim vardı. Tamam, şimdi işini yap o zaman, beni rahat bırak.
Rahat bıraktık zaten. Rahat bıraktık da ne oldu? Her haltı yemişsin.
Yerim, istediğim haltı yerim. Sen bana ne verdin ki, ne bekliyorsun? Sana ne, sen kimsin?
Çat! Berna yüzünü tuttu.
Sana bunun hesabını soracağım, her şeyin hesabını soracağım.
Sor.
Soracağım, göreceksin o zaman. Hiç beklemediğim bir tokat atacağım sana. Beni ciddiye almamayı göreceksin.
Elim kırılsaydı da çok mu ileri gitmişti? Kim? Ben mi dedi kendi kendine? Ben mi ileri gittim, o mu? İstediğim altı yerim ne demek? Hem de babaya karşı. Taş olursun taş. Biz rahmet albayın karşısında otururken bile izin isterdik. Ama şimdiki nesil...
Gözü aynalı camın önündeki yeni rakıdaydı. Buradan çıkınca Hüseyin'in oraya gitmeye karar verdi. Zaten yılbaşında da sözünü tutamamıştı.
Bir tıkırtı duydu.
Fare mi?
Kış güdüne faresi.
Bir tıkırtı daha. Daha tok bir ses.
Ne tıkırtısı, düpedüz ayak sesi.
Nereden geliyor?
Tuvaletten ya da deponun içinden olabilir.
Eli beline gitti. Tabureden yavaşça kalkıp 216'yı yerde ezdi. Sessiz adımlarla, nefes almadan barın karanlık köşesine doğru yürüdü. Depodaki şahıs duymasın diye yavaş hareketlerle namluya kurşun sürdü. Silahı depo çıkışına yönelterek bir adım atıp bir adım bekleyerek koridora doğru yaklaştı. Dar koridordan deponun kapısı gözüküyordu. Kapının kolu inince kendini geri çekip koridorun dönemecinde duvara yaslandı. Birinin içeri girdiğinden emin olunca üçe kadar saydı. Sağ eliyle feneri, sol eliyle silahı doğrultup hızla döndü.
''Polis, yere yat!''
İçeri giren adam korkudan ödü bokuna karışmış bir halde ''Ah!'' diye bağırdı. Ellerini kaldırıp ''Ateş etme!'' dedi.
''Yere yat! Yat yere! Yat lan!''
Yere yatan adamın yanına temkinli adımlarla yaklaşıp başında durdu.
''Kıpırdama! Sakın kıpırdama!''
Adam kıpırdayınca ayağının dışıyla dalağına doğru öyle bir tekme çıkardı ki adam top olsa gol olmakla kalmaz, ağları da yırtar, vuranı da efsane yapardı.
''Kafanı kaldırma! Sakın kafanı kaldırma!''
Belini ve paçalarını yokladı, temizdi, silahı beline koydu. Adamı ensesinden tutup kaldırdı. Mum ışıklarının kılavuzluğunda bara doğru sürükledi.
''Benim yahu, benim!''
Adamı bara çarpıp yüzünü çevirdi.
''Allah belanı versin Ramazan abi, ne işin var burada?''
Ramazan abi eli belinde inlerken
''Diğer barda viski bitmişti'' dedi, ''depodan almaya geldim.'' ''Buraya niye girdin, depodan alıp çıksaydın?''
Ramazan abi kekeleyip sakalını sıvazladı.
''Depoda yoktu, bardan alacaktım.''
''İyi, gir al.''
Ramazan abi tezgahın ortasındaki Texas barlarını andıran küçük kapıdan girip barın arkasına geçti. Camlı bölmeden bir şişe Jack Daniels aldı. Yeni aymış gibi çevreyi süzüyordu.
''Siz burada amirim'' gibi sözler döküldü dudağından.
''Burada ne mi arıyorum?''
''Şey, evet.''
''Sana ne lan Ramazan abi, sana ne?'' ''Polis değil miyim? Vaka üstündeyim. Kızı aşağıya attığınız yetmiyormuş gibi bir de soru soruyorsun.''
''Estağfurullah.''
''Estağfurullah deme, sinirleniyorum. Sen buraya bir bak bakayım.''
Ramazan abi ellerini tezgaha yaslayıp Behzatçı'ya yaklaştı.
''Sen bizi şikayet mi ettin?''
''Yok abirim, o ne kelime?''
''Sus, bana yalan söyleme. Bu mumlar ne arıyor burada?''
''Bilmiyorum, bizim çocukları göndermiştim bir iki. Herhalde onlar oturdu. Alem yapmış şerefsizler.''
''Mühürlü mekana adam sokuyorsun. Sen dur, ben sana yapacağımı biliyorum.''
''Yok amirim, depoya gönderdim. Öbür tarafta içki bitiyor diye. Bu akşam gelin, misafirim olun. Öbür mekanımız öyle gürültülü bir yer değil. Fasıl yapıyoruz. Komple Türk müziği.''
''Kalsın, yürü çıkalım.''
Depoya önden Ramazan abi girdi. Behzatçı yan yatırılmış şaraplara, raflardaki şişelere göz gezdirdi.
Burada viski varmış ya.
Ramazan abi elindeki Jack Daniels'ı kaldırıp
bundan yoktu dedi.
Behzatçı raftaki Jack Daniels'ı gösterdi.
Bu ne?
Bu boyundan yoktu amirim, yüzlük olandan.
Yürü hadi yürü, senin kadar yalancı adam görmedim.
Çok şüphecisin amirim.
Düzgün konuş, ağzını burnunu kırmayayım.
Ramazan abi deponun kapısını kilitledi. Behzatçı terasa çıkınca biraz ferahladı. Soğuk, kuru havayı çekti kararmış ciğerlerine. 19. Bölüm. Meyhaneci Hüseyin meyhanesine benzeyen bir adamdı. Kırık dökük ama temiz bir surat, sessiz, ağır abi. Behzatçe alçak kapıdan başını eğip girerken aç diye seslendi ona. Rakının gözüne vurulacak akşamdır. Çiçek desenli muşamba örtülere dirseklerini dayamış yorgun sarhoşlardan sen buraya düşer miydin temalı birbirine benzeyen boğuk cümleler yükseldi. İçeride 11 kişi varsa onunu tanıyordu. Anason kokulu daimi kadro, bir sakatlık olmadığı sürece değişmezdi. Eskiden çay ocağı olan küçük meyhane kaldırım hizasının biraz altındaydı. Cam kenarındaki en manzaralı iki masası Sakarya'dan geçenleri ayak hizasından görmeye müsaitti. Yan masadaki Bahri başıyla hafif eğilerek selam verdi. Kelini arkadan öne taradığı saçlarıyla kapatmış, sazını masaya yaslamıştı. O masada her gece 12'ye doğru kiraz kabuğundan mızrabını kırık sazına vurarak hep aynı türküleri söylerdi. Program dahilinde değil, yeterince demlendikten sonra ekstra bir güzellik olsun diye. İndirim kabul etmez, veresiye içmez, hesabını ödeyip giderdi. O gittikten sonra boş sandalyeler masaların üstüne çevrilir, herkes bardağındakini bitirirken "Haydi beyler kapatıyoruz" demeye gerek kalmazdı. Hüseyin 70'lik yeni rakıyı açıp bardaklara usulünce koydu. Mavi damarları belli olan elleriyle suyunu da ilave edince rakının rengi süte döndü. "Hadi gözüm." Bardaklar aynı hizada birbirini bulup sessizce çarpıştı. "Ne o yüzünden düşen bin parça?" Hüseyin anlardı, rahatsız etmeden, yaraları deşmeden, anlatma isteği yaratarak da sorardı. Ses tonuyla feleğin çemberinden geçmiş bakışlarıyla güven telkin ediyordu. "Behzatçı, en iyisini sen yaptın" dedi. "Daha en başından bıraktın."
"En başından değil, 3 yıl sonra."
Akademide aynı sınıftaydılar. Hüseyin de 3 yıl polislik yapmış, sonra bir gün sessiz sedasız birdenbire istifa etmişti.
"Bak" dedi, "emekliliğine az kalmış. Biraz daha dişini sık diyeyim istersen. Ama bunu benim demem doğru olmaz. Cinayet minayet derken iyice için karardı, erken çöktün. Sen böyle değildin. Yine kavgacıydın ama neşeli bir adamdın. Tabii hatırladığım kadarıyla. Seni gülerken görmeyeli uzun zaman oldu."
"Ne yapayım?"
"Ne bileyim, bizim Necip Başkan antrenör arıyormuş. İstersen söyleyeyim." "Sonuçta vaktinde formasını giydiğin camia. Senden iyi hoca mı bulacaklar?" "Ya bırak Allah'ını seversen, dalga mı geçiyorsun?" "Niye dalga geçeyim? Amatör antrenörlük sertifikan da var. Boşuna mı aldın o sertifikayı?"
"Emeklilik günleri için aldık."
"Necip Başkan için senden iyisi can sağlığı. Şimdi kazandığın kadar olmasa da bir şeyler verecekler. Birinci amatör çok değişti. Öyle eskisi gibi bir krampon, bir formayla adam transfer edilmiyor. En önemlisi kafanı dinlersin."
"Hiç tecrübem yok."
"Bırak ya tecrübeyi, alsan elimi çalıştıracaksın. Takım amatör kümede. Zaten böyle giderse ikinci amatöre düşecekler."
"Yapabilir miyim?"
"Yaparsın tabii. İdman ocağında duran toplara senden iyi vuran adam yoktu."
Hüseyin birdenbire "Vur, iyi vur" diye bağırınca bütün bakışlar onlara döndü. "Hatırlıyor musun?"
"Hatırlamam mı?"
"İsteseydin şeker spora giderdin. Topçuluğu bıraktın, vatandaşı tekmelemeye başladın. Tuttun bir de evlendin."
"Hata ettim."
"Öyle deme, sevdin de evlendin, evlat sahibi oldun, çoluğa çocuğa karıştın."
Behzatçı kasvetle gülümsedi.
"Hüseyin bu işi düşün" dedi, "acelesi yok ama Necip Başkan birileriyle görüşmeye başladı önümüzdeki sezon için. Ama sen istedikten sonra gerisi kolay, anlaşırsınız."
"Olacak iş değil ya, bakarız. Zaten Tahsin de ayağımı kaydıracak herhalde."
"Bırak o göt vereni, hiç değişmemiş. Ben şu köftelere bakıp geleyim."
Hüseyin kalkıp tezgahın arkasına geçti. İçini serinleten rakının da etkisiyle bu keyif veren teklifi tarttı kafasında. "Yapabilir miyim?" diye sordu kendi kendine. Tribünden, televizyondan seyretmeye benzemez bu iş. Teknik hadiselere bir daha göz atmak lazım. Hemen kafasında bir oyun düzeni kurdu. Toplu savunma, toplu hücum. Gerektiğinde tekmeye kafa uzatan, çok koşan genç bir takım. Gerçi o zaman 216'yı bırakması ya da bir ayda azaltması gerekecekti. Ağızda bu meretle idmana çıkılmaz. Sanki yarın bırakmak zorundaymış gibi biraz mesafeli ve derin bir nefes çekti eski dostundan. Meyhanenin kapısı içeriği kaplayan sigara dumanı yüzünden biraz zor, ağır ağır açıldı. Peşinden getirdiği soğuk hava dalgasıyla beraber eşikten geçerken iki büklüm olmuş, elektrik direği ebatında ense kulak sağlam bir adam girdi. Telsiz sesini duyunca başını o yana çevirdi. Harun'du. Onu görünce nedenini bilmeksizin sevindi. Harun masaya oturup iç geçirdi. Bir süre konuşmadılar. ÖSS sınavında barajı geçemeyen Esmer Komi masaya iki rakı bardağı daha koydu. Behzatçı Harun'un önüne dolu bardağı uzatırken hayrola dedi.
Yok bir şey amirim, biraz kafam bozuk.
Ne oldu?
Babam.
Behzatçı'nın içi cız etti, yerinden kalkacakmış gibi doğruldu.
Bir şey mi oldu? Yok iyi, belediyenin garajından otobüs kaçırmış. İşi gücü bıraktım, iki saattir onun peşindeyim. Bir de kaydırmış, bariyere sürtmüş. Bu kar kıyamette yapılacak iş mi? Madem emekli oldun, otur evinde bulmaca çöz. Ne bileyim, çiçek sula. Yaptığını çocuk yapmaz. Oyuncak mı bu otobüs? Nereden baksan 2000'lik masraf çıkar sanayide.
Kendisinde bir şey yok ya.
Yok. İyi, boş ver. Cana gelen bala gelsin. Haydi gözüm.
Bardaklar havada buluştu. Behzatçı bir an kendi emekliliğini düşündü. Ya ben de böyle kopamazsam dedi kendi kendine.
Nesinden kopamayacağım, nefret etmişim ölüsünden dirisinden.
Harun ne garip değil mi amirim dedi, sanki sözleşmişiz de gelmişiz gibi.
Öyle, sen bu aralar çok uğruyorsun galiba, başka bir derdin mi var?
Harun sorudaki imayı anladı.
Yok, o konu kapandı biliyorsun.
Behzatçı biliyorum dedi içinden, çok iyi biliyorum. Rakının dibini görelim de gecenin ilerleyen saatlerinde başlarsın.
Seviyorum amirim, elimde değillere, ne yapalım gönül bulara.
Aslında daha Eda'yı ilk gördüğünde anlamıştı bu şaşkalozun ona vurulacağını. Ama haydi hayırlısı bakalım demişti. Radyoda Neşet Ertaş inceden inceye bir bozluğa başlayıp da yumruk oturmuş boğazından aşağıya bir bardak sıcak zift takınca yangını rakıyla kontrol altına aldı.
Bahar, ben de o mevzuyu kapattım.
Konudan uzaklaşmak için vakaya ortasından girdi.
Sen bugün telefonda bir şeyler diyordun, ne iş diye sordu. Şimdi amirim, bu çantadan çıkan adres vardı ya.
Evet.
Kağıda alelacele karalanmış, herhalde ayaküstü alınmış bir adres dedik. İlk başta o kadar önemsemedik. Önce hayalet bakmış, ulusun ara sokaklarında boş bir ev. Ev boş olunca ben de kıllanmadım değil. Sorduk soruşturduk, yeni boşalttı dediler, öğretmen dediler. Araştırmayı derinleştirdik. Tuzluçayır Lisesi'nde tarih hocası Resul olduğunu öğrendik. Adamın lakabı komünist. Haliyle örgütçü olabilir. Alsan alınmaz, satsan satılmaz. Koordineli hareket etmek lazım. Yani en azından bir konuşmak şart. Nedir Betül'le ilişkisi? İstersen bir sıkıştıralım.
Hüseyin dumanı tüten köfteleri, közde kor olmuş biberleri masaya koydu. Şişenin yarısını görmüşlerdi.
Yavaş dedi, bu meret böyle içilmez. Ben de şu sıcakları bitireyim, geliyorum birazdan.
Harun dirseğini masaya dayayıp çenesini sıvazladı, gözleri köftedeydi.
Yani beni asıl düşündüren?
Behzatçı biliyorum dedi. Gökhan eski örgütçü, kız sempatizan, Resul'ün lakabı komünist, aralarında bir ilişki var mutlaka diyorsun.
Tam üstüne bastın.
Öyledir, köfteleri soğutma, şimdi yine baştan alacağız, en baştan, yoksa benim aklım karışıyor. Betül Gökhan'la cezaevinde tanıştı, ziyaretine gide gele aşık oldu. Aradan bir yıl geçti, Gökhan'ı şartlı salıverdiler. Hakkında açılan yeni davalardan tekrar içeri girme tehlikesi vardı. Ya İngiltere'ye iltica edecekti ya da gençliğini içeride geçirecekti. Örgüt işlerini falan da bıraktı gitti, doğru muyum?
Doğru. Neden İngiltere'ye gitmiş? İngilizler kolay adam almaz. Belki bir akrabası falan vardır İngiltere'de.
Güzel, araştırın. Harun bir bütün köfteyi ağzına atıp ha ha ha gibi sesler çıkardı. Ağzını açıp elleriyle yelpazeledi.
Çok sıcakmış.
Yavaş ye biraz, her neyse. Gökhan gidince haliyle Betül'le ayrıldılar. Küs mü ayrıldılar yoksa dostça mı?
Bilmiyorum, küsmüşlerdir herhalde.
Olabilir, büyük ihtimalle. O zaman bitti bu hadise. Ama birkaç yıl sabredip o da İngiltere'ye gitmeyi planlıyordu belki.
Nereden biliyorsun?
Bilmiyorum ama bu kız eylemde gözaltına alındıktan sonra Hayrettin gelip de seni okuldan alacağım dediğinde ne cevap verdi? Seneye öğretmen çıkıp geleceğim. Seneye öğretmen çıkıp İngiltere'ye gidecekti belki. Çünkü son aylarda Gökhan'la yazışmaya başlamışlardı.
Zaten o zaman Aykut'tan da ayrılmış. Ama ben şunu anlayamıyorum. Madem ayrıldılar, yılbaşı akşamı neden beraberdiler?
İşlerin karıştığı yer de burası zaten. O gün Gökhan da Türkiye'deydi. Buradaysa neden ortalarda yok?
Çünkü siyasi şube peşinde.
Olabilir ama o kadar yol gelmiş adam. Son dönemde de yazışıyorlardı madem. Betül'le de mutlaka görüşmesi gerekirdi. Belki de görüştü ve araları bir daha bozuldu. Gençlik işte olur böyle şeyler.
Harun, yani şunu mu demek istiyorsun abirim dedi, közlenmiş biberi dişlerken. Betül Gökhan'la Aykut arasında gidip geliyor. Hangisiyle arası bozulursa diğerine yakınlaşıyor.
Kabaca evet, ama detayları bilmiyoruz. Zaten Betül gibi bir kızın Aykut'la uzun vadeli bir şey düşüneceğini zannetmiyorum. Mutlaka başka bir şeyler de oldu. Burada peşindeki adam kimdi diye sormak lazım. Ya da defterinden sayfayı kim kopardı? Bu ölümden kimin çıkarı var?
Vahap'ın çıkarı var. Neden dersen, birincisi o adama sinir oluyorum. Tam tokatlık bir tip. İkincisi kızı taciz etmiş. Elle mi, kolla mı, sözle mi bilemem. Ama taciz ettiği kesin. Betül avukata gitmiş, taciz hakkında danışmış. Belki de dava açacaktı. Dava açsa ne olur? Adamın kariyeri mahvolur. Betül'ü zaten o akşam bir kişi telefonla aramış. Kim diye sor.
Kim?
Vahap Hoca.
Bir de Muhsin Süvari'ye mesaj çektiğini unutma.
Terastayım, bekliyorum.
Muhsin'in bara geldiği görüntülerle de sabit zaten. Bu kız niye terasta Muhsin'i bekliyor? Bu arada son ayın telefon kayıtları çıktı mı? Her kimle görüştüyse bilmemiz lazım. Bu Gökhan'ın izini falan da ancak öyle buluruz.
Daha çıkmadı, her şey o kadar yavaş ilerliyor ki anlayamadım. İki günlük iş bir hafta geçti. Birileri müdahale edip yavaşlatıyorsa bu iş bizi aşıyor demektir. Öyleyse hiç kafa yormaya gerek yok, kapatalım meseleyi.
Harun bu noktada sesini alçalttı. Bir de işin içine istihbarat karıştıysa zaten çözdürmezler. Kapat dosyayı, ver savcıya, rafa dizsin. Behzatçı buğulanmış cama beş parmak yapıp orada dur dedi. Aslında bu mesele o kadar karışık olmayabilir. İstihbaratın bu işe bir yerinden bulaştığı belli. Silahla susturucunun kayıtları gelince anlaşılır.
Tabii gelirse.
Benim aklım almıyor. Bir üniversite öğrencisi, iki tane örgüt sempatizanı. İstihbaratın başka işi gücü mü yok ya?
Aybars büyük operasyon, örgüt çökertiyoruz diyor ama hikaye.
Küçük bir operasyon yapalım dediler, ellerinde patladı. Alakaları ortaya çıkmasın diye işi karıştırıyorlar şimdi. Aslında bu cinayet de planlı değil.
Yapma amirim, bu da planlı değilse.
Değil, planlı cinayet bu kadar karışık olmaz. Kimin ne plan yapacağı bellidir. Bir adamın kaç düşmanı olur? 10 tane mi? 100 tane mi? Hepsini çekersin bir kenara, sorarsın, soruşturursun. Olay anına dönelim. Biri kızı tuttu, attı aşağıya. Bu rastgele biri olabilir mi? Olamaz. Barda 30 tane adam var zaten. En yakınlarından başla soruşturmaya. Bu kadar basit.
Ya dışarıdan gelen biri atıp gittiyse?
Olay saati ne zaman?
Büfeciye göre tam biri 10 geçe. Biri saati sormuş, sonra kız çakılmış.
Elimizde 3 görüntü var. İkisi saat 1'den önce, üçüncüsü tam biri çeyrek geçe. Üçüncü görüntüde dans pistini, teras kapısını falan görsek zaten meseleyi çoktan çözerdik. Ama üçüncü görüntüde sadece bar var.
Herkesin ortasında nasıl aşağıya attı peki? Nasıl girip çıktı içeri? Sadece iki yol var. Biri teras kapısı, diğeri depo. Depo o akşam kilitliymiş. Tabii şerefsiz Ramazan abi yalan söylemiyorsa.
İki yol yok. Beş yol var. Gittim bugün, bir daha baktım.
Beş yol mu? İçeri nasıl girdin? Mühürlü değil mi?
Dur anlatayım. İlk ikisi bildiğimiz yollar. Terası açılan kapı ile depo. Üçüncü yol üst kattan açılan kapı. Ama oradan çıksan barın bodyguardları falan görür, sakat. Dördüncüsü yandaki kafe. Oradan da terasa çıkmak mümkün. Beşincisi kadınlar tuvaletinin penceresi. Girip çıkması biraz akrobatik hareketler gerektiriyor ama mümkün. Bizzat test ettim.
Zaten ben sizin aklınızı...
Kendiminkini de tabii. Silahla susturucuyu kadınlar tuvaletinde bulmadık mı? Oradan girip çıkacağını nasıl hesaba katmadık?
Katil kadın o zaman.
Vallahi kadın mı erkek mi bilemem. Ama bir ara kadınlar tuvaletine uğradığı kesin.
Vur gözüne.
Rakıları tazeledi. Yan masada at yarışı muhabbeti vardı. Adamlar birbirini dinlemeden hararetle tartışıyor. Bahri biraz uzakta kalmış, hiç oralı olmuyordu.
Behzat Ç'ye tabelada ne gelir komiserim diye sordular.
Bey girmeyeyim ben ulan, ne bileyim dedi. Harun, örgütçülerin olayla ilgisi ne diye sordu.
Şimdi onları da tek tek ele alalım. Betül sempatizan ölü, Gökhan eski üye kayıp, Muhsin legal gözüken bir adam kayıp, avukat Ertan sempatizan ortalıkta dolaşıyor. Komünist Resul diye biri de var ama bunların örgütten mi belli değil. Özcan Ankara sorumlusu, çok pis dövmüşler.
Sence Özcan'ı çok pis dövmeleri de garip değil mi? Yani işte biz bu adamı dövdük der gibi.
Evet, ben de bunu düşünüyorum. Vatandaşı pataküte indir devri bitti. Artık gözaltı süresi 10 gün değil ki, iyileşince doktora çıkarasın. 20 yıl önce bile iz bırakmadan yaparlardı yapacaklarını.
Harun yani dedi, yoksa bizim üstümüze mi yıkmaya çalışıyorlar işi?
Yok canım, o kadar da değil. Gözaltına alan TEM zaten.
TEM ama en son sorgulayan da biziz. Şimdi adama bir şey olsa en son cinayet masası aldı derler. Biz gideriz göt altına.
Vallahi ben fiske vurmadım derlerse ki siz bu adama işkence yaptınız, savunma falan yapmam. Kendimi kaybederim, basarım küfrü. Bizi bitirmek için yaptıkları işlere bak. Asıl şimdi vur gözüne.
Yavaş, içtikçe paranoyak oluyorsun.
Ben sana bir şey diyeyim mi amirim? Bu olaya bir de dergi açısından bakalım. Betül'le Gökhan aynı dergide yazmıyorlar mı?
Evet. Derginin editörünü de biliyoruz, Bahar.
Behzat Çekoğlu'nun bu noktaya gelmesinden rahatsız da ama sakince dinledi. Avukat Ertan'ın da Bahar'ın eski eşi olduğunu biliyoruz. Solcular falan yazıyor ama dergi örgütün yayın organı değil. Bahar'ı araştırdık. Öğretmenlik yaptığı dönemde Eğitim Sen üyesiymiş. Ama bütün solcu hocalar Eğitim Sen üyesidir zaten, normal bir şey.
Behzatçı, bu konuyu kapatalım dedi. Bahar hakkında da bir daha bana sormadan araştırma yapma.
Hüseyin masaya bir tabak haydari koyarken uzun süredir baş başa vermiş konuşan iki polise
"Yeter dedi, burada iş konuşulmaz."
Dershane parasını çıkarmak için çalışan esmer komi küllüğü boşaltırken Harun
"Deneme sınavında kaçıncı oldun canavar?" diye sordu.
46.
Kaç kişi girdi?
52.
Aferin, gelişme var.
Ama sayısalı kaydırmışım. Kaydırmasaydım ilk ona girerdim.
Bahri vaktidir deyip sazı eline aldı. Boğazını temizleyip saza ayar verdi. İçli bir taksimin ardından en olmayacak yerden girdi.
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.
Behzatçı rakı bardağının dibini masaya vurup kalanı fondipledi.
Hadi kalkalım.
Harun kapıyı açtı. Behzatçı çıkarken dönüp bir perde yukarıdan alan Bahri'ye baktı. Meyhaneden taşan tiz ses onlarla birlikte Sakarya'ya çıktı.
Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer.
Ne kadar geçtiğini bilmiyordu ama uyandığında sabah olmuştu. Gönül her zaman yaptığı gibi Behzatçı'nın üşüyen ayaklarını baldırlarının arasına almıştı. Onu uyandırmadan ayaklarını çekip kalktı. Mutfağa gidip iki bardak su içti. Üçüncü bardağı doldururken salonda telefon çalmaya başladı. Salona doğru gitti ama açmadı. Gönül sabahlığıyla gelip altıncı çalışında açtı.
Alo, evet.
Ayze'yi Behzatçı'ya uzattı. Sana.
Nasıl yani? Herhalde buraya geldiğimi bilen Harun arıyordur diye düşündü. Ama telefonun öbür ucunda Eda vardı.
Eda, önemli bir şey olması aramazdım diyerek başladı söze. Betül'ün otopsi raporu geldi. Hamileymiş.